Ayrım 10. Sayfa 98'den devam. Menderes 1961'de asıldı. 1977 seçimlerine gidiyorduk. Parti önderleriyle seçim gezilerine katılıyordum. O sıralarda yayımlanan bir yazında da belirttiğim gibi, seçim alanlarında Adnan Menderes adı geçtiği zaman, bin değil alanı dolduran 50 bin, 100 bin kişi yürekten bu adı bağırıyordu. Fakat o seçim alanlarını dolduran insanlara 27 Mayıs ihtilalini kimlerin yaptığını sorsaydık, acaba kaç kişi o ihtilalin kahramanlarının adlarını sayabilirdi? Ben bile böyle bir soruya ayaküstü kesin yanıtlar veremezdim. Olayların içinde yaşadığım, 27 Mayıs'ı yapan 38 kişiyle yıllar yılı birlikte olduğum, onları izlediğim halde. Bir ülkeye hataları ve sevapları ile hizmet etmiş olan insanları bir milletin yüreğinden çekip çıkarması yasal kısıtlamalarıyla olmuyordu. Olamazdı da. Eğer değerlendirme yanlış değilse Türkiye'de mektuplar dönemi 1964'lerde başladı. Tırmandı, gitti. Gürsel'in Menderes'e 27 Mayıs'tan önce yazdığı mektupla başlayan bu dönemde siyasal arenada her biri patırtılı gelişmeler sağlayan bir dizi mektup Sunay'dan, Tuğral'dan, Batur'dan, Muhtır adıyla Ordu'dan geldi. Sonunda da Ordu uyarı mektubu ile noktalandı. Bu tür mektupların çoğunu kamuoyuna imzamla yansıtmış olduğum için Necati Zincirkıran'a göre ben bir çeşit defterdar idim. 18 Kasım 1964'te Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, Millet Meclisi Başkanı'na bir mektup göndermişti. Mektup, anayasaya sahip ve demokratik rejime bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri, milletin iki hasım kampa bölünme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu endişesi içindedir, diye başlıyordu. Sunay, Millet Meclisi Başkanı'na, o sırada sanırım Fuat Sirmendi, şöyle diyordu. Kumandanları, tezyif edici sözler ve yayınlar, orduda astın üstü olan bağlılığını sarsmak istidadını gösterdiği gibi, bir planlı isyana sebep olacak istidattadır. Ayrıca ordunun müttefik devletler nezdindeki itibarını zedelemektedir. Bu durumdan sizin de müteessir olacağınızdan eminim. Sahte cumhurbaşkanları, sahte başbakanlar, liyakatsiz kumandanlar gibi beyanlar ve yayınlar karşısında vatanın ve milletin, milli emniyet ve güvenliğin bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetleri bu ortam içinde memleketin selameti adı altında ikazda yani uyarıda bulunmayı zorunlu görmektedir. Bu hususta gerekli önlemlerin alınmasını rica eder, saygılarımı arz ederim. Daha sonraları göreceğimiz bu tip filmlerin 1964 bölümünde Sunay'ı böyle bir mektup yazmaya zorlayan nedenlerin başında birkaç milletvekili yaptığı konuşmalar gösterildi. Adalet Partisi Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğlu, Gaziantep'te bir konuşma yapmış, Türk ordusunun komutanların yabancı lejyon askerleri olmadığını söylemiş, ordunun Türk milletinin bir parçası olduğunu vurgulamak istemişti. Ancak Türk ordusuna paralı asker dediği savıyla mahkemeye verilmişti. Reşat Özarda adındaki bir başka milletvekili de Gemlik'te yaptığı bir konuşmada Türk ordusunun bir partiye bağlı olamayacağını yansıtan, belki ifadelerinde tutarsızlık taşıyan bir şeyler söylemişti. Bir de AP Zonguldak milletvekili Beşerler'in Anadolu Kulübü'nde bir söyleşi sırasında sözleri ortalığı iyice karıştırmıştı. Orduya hakaret ettiği yaygınlaşınca hepimiz bürolarda gerilen ortamın getirdiği bir bekleyiş içine girmiştik. Orduda bu söyleşinin büyük tepkiler yaptığı belirlenmişti. Söyleşiyi yaygınlaştıran o sırada genel müdür olan bir kişiydi. 1971'lerde de bakan da oldu. Çünkü AP iktidarını götürebilmek için başta bu iktidarı ordu ile karşı karşıya getirmenin gerekliliğine inananlar vardı. Gelen iktidarın 27 Mayıs'ın intikamını almayı kafasına koyduğu gibi bir yargıyla başlayan bu eylem, yönetimde ordunun bulunması istekleriyle yoğrulan bir kesimi sürekli bu yolda yeni devinimler, yeni olaylar yaratmaya yöneltiyordu. Sonradan konulan adıyla demokrasiyi bir türlü içine sindiremeyen bu kesimlerin Türk siyasal yaşamındaki çalkantılarda önemli payı olacaktı. Nedense demokratik düzene yanlı görünmekte kimseye pay bırakmayan bu kişiler nasıl olacaksa hem demokratik rejimin yaşamasını istediklerini söylerler hem de ordunun yönetime el koyması için ellerinden geleni yaparlardı. Bunlar arasında Metin Toker'in yetiştirdiği kimi yazarlar, gazeteciler de vardı. Bunlar daha sonra çıkaracakları dergilerde ordu ile ortak bir yönetim aramayanları, orduyu kışkırtmalara karşı çıkanları, antimilitarist diye orduya jurnal etmeyi de marife sayacaklardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ordu rejimi istediği söylenemezdi. Ne var ki orduyu bir korkutma öğesi olarak kullandığı da gerçekti. Ordu yönetiminin Türkiye'ye egemen olmasını isteyenler işte bu tutumdan alabildiğine yararlanırlardı. Demirel, 1964'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mektup yazan Sunay'ın 1966'da tek turda Cumhurbaşkanı seçilmesinin bir gerekçesi vardı, dedi. Söyleşilerimiz sırasında böyle bir açıklama yapması zorunluydu. Bir genelkurmay başkanının bağlı olduğu İsmet Paşa gibi bir başbakanı da atlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir mektup yazması, seçimle gelmiş millet temsilcilerini şikayet etmesi, daha ileri giderek kimi konuşmaların orduda planlı bir isyana neden olacağını söylemesi demokratik yönetimlerde eşine az rastlanır bir olaydı. Demirel, söyleşimizde iktidarın ilk görevi, dedi, bir ihtilal döneminin yararlarını sarmak felsefesiyle siyasal davranışlar yapmaktı. Seçimi Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir partinin kazanmasından, bu partiye orduca iktidarın verilemeyeceğinin yaygınlaştırılmasından sonra yeni bir siyasal anlayış içine Sunay'a kayılmıştı. Demirel, bir ihtilal yapan orduya karşı ne hasımdık ne de teslim olmasını yanlıydık, diyordu. Yaptığı eklentilerde Türkiye'yi kırgınlık ve dargınlıklardan arındırmanın zorunlu olduğu yargısındaydık, diye konuşuyordu. O günlerde kendisine egemen olan mantık, husumet cephelerini ortadan kaldırmaya dayalıydı. Ülkeye egemen olan ayrılıkları, giderek husumeti ortadan kaldırabilmek için Sunay'ı Cumhurbaşkanı yapıyordu. Kısacası, diyordu Demirel, Türkiye'de geçmişte kalan olayları bir yana bırakmaya, geleceği düzenlemeye yönelik bir seçimdi bu seçim. Sunay'ın parlamentoya yazdığı mektup doğal olarak siyasal çalkantılar yaratacaktı. 1980'de verilen uyarı mektubunun benzeriydi. İş başında olan hükümeti iktidarı hedef almadığını, Cumhurbaşkanı Korutürk ile ordu yöneticilerine söylediği gibi 1964'te de Sunay, bahis konusu yazı başbakana veya şahsına yazılmış bir mektup değildir. Gerçekte başkomutanlık TBMM'nin manevi kişiliğine toplanır. Cumhurbaşkanı tarafından temsil ediliyor, diyordu. İsmet Paşa ise yapacağı bir şey olmadığını dokunduran, canım siz de rahat duruna getiren sözler söylüyordu. Gene 1980'de ordu uyarı mektubunu kimsenin üzerine almamaya özen göstermesi, gene bu mektubun başbakanı değil tüm anayasal kuruluşlara uyarı olduğunun belirtilmesi gibi bir ortamdı bu. Türkiye'de kişilerin adları, olayların yüzeysel biçimi değişiyor ama içerikleriyle yönelişlerinin, devinimlerinin değişmediğini söyleyen benim gibiler için 1964 mektubuyla 1980 olgusunun koşutluğu bu kanıtlarla bir biçime bağlanıyordu. Sunay'da öteki örneklerde olduğu gibi mektubun görev duygusuyla yazıldığını belirtiyordu. Ortaya çıktığının hemen ertesi günü yaptığı açıklamada mektubun gönderiliş biçimini aydınlığa kavuşturmak gereğini duymuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı olarak böyle haksız ve dayanıksız saldırgan dilleri TBMM'ye yansıtmayı düşünmüştü. Buna karşın Sunay'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinde Adalet Partisi iktidarının olumlu oy kullanması, iktidar yönetiminin saptığı politikanın çoğunlukça kabul edildiğinin kanıtındaydı. 1964'te parlamentoya mektup gönderen Sunay'ın her açıdan İsmet Paşa'nın yanında yer aldığı sanılan bir genelkurmay başkanının 1965'te İnönü koalisyonu düşünülürken kılı bile kıpırdamamıştı. Türkiye'de 1950-60 arası dışında hiçbir dönemde cumhurbaşkanları olağan koşullar içinde seçilmedi. Cemal Gürsel'in 1961'de hangi koşullarda seçildiğini daha önceki ciltlerde hep birlikte gördük. Gürsel'in parlamentoya ihtilal yöneticilerinin elbette kökende başka silahlı güçlerin silahlı baskı yapması seçildiğini biliyoruz. Sunay ise yüzeyde doğal biçimde cumhurbaşkanı olurken olağanüstü koşulların sivil yöneticileri zorlamasıyla seçebildi. Korutürk, çaresiz kalan sivil kadroların daha önemli sonuçlara gidilmesini önlemek için bir günde bir saatte buldukları adaydı. Çünkü Orgeneral Faruk Gürler'in Genelkurmay Başkanlığından ayrılarak Senato'ya girmesi ve gene bir askerin Çankaya Köşkü'ne çıkarılması ile ilgili baskıların getirdiği sonuçlar siyasal yaşam etkendi. 1980 öncesinde sonuç alamamanın nedenleri başkaydı. kargaşa, sivil kadroların bir cumhurbaşkanı seçememe yolundaki, kimi kez insanı garipsendirecek, kimi kez şaşkınlığa götürecek davranışlardan kaynaklanıyordu. 1980 sonrası anayasaya bir madde konularak Türkiye'nin son cumhurbaşkanının halk oylama sırasında anayasa ile birlikte seçileceğini yazdığım zaman buna hemen hiç kimse inanmamıştı. Oysa o sırada henüz yeni anayasa hazırlıkları ilkel aşamasındaydı. Taslağın taslağı olacak biçimde bile değildi. Her şey tartışılıyordu. Fakat anayasaya böyle bir madde konulması, danışma meclisindeki komisyon çalışmalarına başlarken esasen yönetimin üst düzeyine kararlaştırılmıştı. 1980'den önce Genelkurmay Başkanı iken yaptığım bir özel görüşmede Kenan Evren bana, "Biz Türkiye'de belki ilk kez Cumhurbaşkanı'nı buyursunlar seçsinler diyoruz. Ama seçemiyorlar. Orduya ve kamuoyuna ters düşmeyecek birini bulsunlar ve seçsinler diye bekliyoruz," demişti. O günlerin siyasal kargaşası içinde partilerin üzerinde anlaşıp seçecekleri bir cumhurbaşkanı adayını bulamayacaklarından kuşkuları yoktu. "Hoş," demişti Kenan Evren. "Ters düşmeyecek pek kimse de yok ya." Bütün bu gelişmeleri ve içeriğinde yatan ayrıntıları bilenler için Türkiye'de demokrasiyle birlikte ilk 10 yıl dışında sürekli olarak bir Çankaya sorunun varlığını kimse yadsıyamazdı. Atatürk'ün yakın arkadaşı tanımlaması, tek parti iktidarının milletin bütün çoğunluğuyla seçilip gelmiş olması ilk 10 yılda bir Çankaya sorunun baş göstermesini engellemişti. Ama o tarihten sonra sürekli olarak Çankaya'da yaşayacak insanın varlığı üzerine istekler, baskılar, görünür ya da görünmez direnmeler sürüp gitmişti. 1980 öncesi yeni bir anayasa yapmaya başlayan akımın sürekli olarak istediği, Çankaya'daki insanın yasamadan da yürütmeden de yeri geldiğinde yargıdan da öteye yetkilerle donatılmasıydı. Son anayasayla bu denli geniş yetkiler Çankaya'ya verilmedi ama eski günlere oranla daha etkin bir devlet başkanlığı sistemi de kurulmuş oldu. Aslında sürekli olarak istenilen sivil yönetimin bir askerle Çankaya'da bütünleşmesi, Türkiye'nin bu birleşimden doğacak yöntemlerle yönetilmesiydi. 11. Mektuplardan mektup beğen. Demokratik düzenimizde yıllardır değişmeyen bir kural geçerli. Ya bir ordu müdahalesi öncesi ya da ordu müdahalesine yönelişle başlayan bunalımların orta yerinde bir mektubun yazılıp kamuoyuna yansıması. 1960 ihtilalinden önce Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel'in Başbakan Menderes'e yazdığı mektup. 1964-65'te Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın Millet Meclisi Başkanı Fuat Sirmen'e gönderdiği bir mektup. 1966'da Adalet Partisi iktidarının çıkarmaya başardığı genel afla ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tuğral'ın yazdığı mektup. 1969-70'lerde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur'un Milli Güvenlik Kurulu üyesi olarak sonradan muhtıra ultimatom diye nitelenen uzun mektubu, daha başka mektupları. Johnson mektubunu da bu diziye ekleyecek olursak oldukça ilginç bir film adı ortaya çıkabilir. Demokrasi değil, mektuplar rejimi. Adalet Partisi iktidarının iç barışı sağlamak için çıkarmaya amaçladığı genel af yasası komisyonlarda görüşülür. Millet Meclisi Genel Kurulu'na inmeye hazırlanırken siyasal kulislerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tuğral'ın yazıp gönderdiği bir mektup söylentisi yaygınlaştı. Türlü çeşitli savlarla bir genel seçim geçiren Türkiye'de hele istenilmediği öne sürülen bir partinin tek başına iktidara gelişinden kısa süre sonra ordunun başına gelen bir mektup ilk anlarda adeta bir panik yarattı. AP'liler eski yandaşlı olan DP'lilerin başından geçenleri iyi bildikleri için Tuğral'ın mektubu ortaya çıkınca bozuldular. Ne oluyordu? Ordu gene bir müdahale öncesinde miydi, ne isteniliyordu? Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu sürekli olarak bu mektubun o biçim bir mektup olmadığını dilinin döndüğünce anlatmaya çalışıyordu ama dinleyen pek azdı. Oysa Tuğral'ın mektubu yönetime müdahalenin ilk adımı değildi. İzmir'de sucuk üreten büyük bir firmanın piyasaya verdiği malda bir ölçüde eşek eti bulunduğu ihbar edilmiş, bu firma sahipleri hakkında dava açılmıştı. Af genel bir aftı. Eğer bu biçimiyle çıkarsa eşek etini sucuğuna karıştıran da affedilecekti. Tuğral soruyordu. Affedilir miydi? Fakat mektubun içeriği bu denli ilkel değildi. Türkiye hala 1960 ihtilali öncesinin savlarını olur olmaz söylentilerini üzerinden atamamıştı. Tuğral'ın armatörlüğe soyunan, kısa sürede oldukça büyük bir pil okuran Ali İpar'ın da bu aftan yararlanmasına karşı olduğu savunuyordu. İpar, 1960 öncesi bu girişimini yaparken Fatih Rüştü Zorlu'nun himayesini şu ya da bu yoldan elde ettiği savıyla yasa da mahkemelerine değin gitmişti. Bir başka konu daha vardı. Ruben Asa adında bir Yahudi vatandaşın Zorlu ile içli dışlı ilişki kurarak hayli döviz sağladığı da yaygındı. Ruben Asa hapishanedeydi, hüküm giymişti. Sağa sola mektuplar gönderiyordu. Bir iki mektup da bana göndermişti. O günlerin koşulları altında Ruben Asa'nın yaptıkları öteki olaylar arasında devede kulak kalırdı. Ne çare ki Ruben Asa, kamuoyunda döviz oyunlarıyla büyük kazançlar sağlayan, yüksek odak noktalarında büyük dostları olan bir kişi olarak damgalanmıştı. Tuğral'ın mektubu üzerine AP grubu gece toplanıyor, Afyasıs üzerine pek önemli olmayan ama öne sürülen kimi sakıncaları ortadan kaldırıp kaldırmamayı müzakere ediyordu. Eşek etini sucuğa karıştıranlarla Ali İpar'ın nereye vardığını şimdi anımsamıyorum. Anımsadığım öykü daha hüzünlü, daha duygusal. Ruben Asa affedilmedi. Fakat bir gün doktora göstermek üzere gittiği hastaneden kaçtı. Daha doğrusu kaçırıldı. Kaçıranların kimler olduğu hiçbir zaman açıklanmadı. Bana kalırsa İsrail'den gelen bir tim Ruben Asa'yı tereyağından kıl çeker gibi kolayca alıp götürmüştü. Ruben Asa ıstırap çeken bir insandı. Yalnızca hapishanede yatmasına ötürü değil, bunun yanı sıra eşinin kendisine reva gördüğü oyundan da. Ruben'in avukatı, hapishanede bulunduğu sürece işlerini kolaylıkla yürütmek amacıyla eşine tam vekalet vermesini istemişti. O da vermişti. Ruben'in eşi, o sırada yayımlanan fotoğrafında da görmüştük, gençti, güzeldi, alımlıydı. Her türlü malı üzerine istediği gibi oynama yetkisini alan Ruben'in eşi, her şey üzerine çevirdikten sonra Ruben'den boşanmış ve Ruben Asa'nın yakın dostu, avukatı ile evlenmişti. Afyasısının çıkmasından, Ruben'in kaçmasından sonra gazetem beni İsrail'e gönderdi. Ruben'i günlerce aradım. Tam izine rastladığım sırada yitiriyordum bu izleri. İsraillilere göre orada Ruben Asa diye birisi yoktu. Oysa ben Ruben Asa ile görüşecek, bana gönderdiği mektuplardan cesaret alarak onun yaşam öyküsünü yazacaktım. Fakat Ruben'in İsrail'de olduğu kanıtlanırsa, Türkiye'nin hüküm giydiği cezayı tamamlaması için geri istemesi olasılığı vardı. Sanırım Türkiye, Ruben'in İsrail'de olduğunu varsayarak bu istemde bulunmuştu. Zavallı Ruben Asa, saptabildiğim kadarıyla İsrail'de bir köyde yaşıyor, İbranice öğreniyordu. Öldü mü, kaldı mı kim bilir? Eşi yaşıyor mu, yaşamıyor mu kim bilir? 12. Kışkırtma. Genel affı Cumhurbaşkanlığına sunayın seçilmesinden sonra hemen ele aldığınızda Genelkurmay Başkanı'na getirilen Cemal Tural'dan bir direnme geldi mi? Diye sordum Demirel'e. Hayır, diye yanıtladı. Galiba Tural'dan gelen mektup daha sonra. Genel af, ulusal iradenin yeni baştan bütün olanaklarıyla kendini duyurması, onca engellemelerine karşın bir partinin tek başına iktidar olmasından sonra kaçınılmazdı. Partilerin bu aftan yana olan seçim vaadini unutmamak gerekiyordu. AP iktidarı TBMM'ye bir af yasası gönderdi. Aslında bu yasanın belirgin özelliği, kader mahkumlarını affedip hapishaneleri büyük ölçüde boşaltmanın yanı sıra eski DP'lilerin kısıtlanan kimi haklarını geriye vermenin kapısını açmaktı. Siyaset yapamaz olanların bu af yasasının içeriğine giren suçların bütün suç sonuçlarıyla bağışlanması deyimiyle siyaset yapabilir aşamaya ulaşması gözetilmişti. Oysa 1961'den bu yana eski DP'liler için af çıkarmayı istemek bir yana bunu düşünmek bile onulmaz ölçüde suçtu. 27 Mayıs'a ihanetti, anayasayı çiğnemekti. Demirel bana, af yasasıyla millet iradesinin üstünü bir kez daha sağlamak istenildi, diyordu. Sunay'ın sivillerin iradesiyle seçilmesiyle sivil yönetimi egemenliğini sağlandı ise, genel af yasasıyla millet iradesinin geçmişte yapılan baskının kaldırılması yolu açılmıştı. İktidarın devinim yolları bunlardı. Af, Türkiye'de esen ve estirilen husumet havasını kaldırmaya yönelik bir aşamaydı ama öteki kimi nedenleri de yok değildi. Adnan Menderes'in Aydın'da babadan kalma çiftliği kimi borçları olduğu savıyla satıldı, satılmak üzereydi. 38 sayılı tedbirler yasasıyla sonradan kaldırıldı, birçok insan hapishanelerde ya da mahkemelerdeydi. Bu yasa da ordunun isteği olarak kamuoyuna sunulmuş ve çıkarılmıştı. 27 Mayıs'ı eleştirmek, eski Demokrat Partileri övmek suçtu. 6 Kasım 1983'te askeri yönetim parlamenter rejimi açarken çıkardığı yasalarla 1980 döneminin eleştirilmesini, tartışma konusu yapılmasını yasakladı. İki dönem arasındaki bu benzerlik, geçmiş ile bugün arasındaki çizgi benzerliğini anlatmıyor muydu? Bu arada Menderes'in ta 1960 ihtilalinde el konulan 395 parça kişisel eşyasında da Adalet Partisi iktidarı depolarda buldu. Bu eşyaların içinde Menderes'in kitap açacağı bile vardı. 27 Mayıs'ın ihtilalci örgütlerine 1961'lerde bir süre başkanlık eden Sunay'ın böylesine bir af yasası karşısında Cumhurbaşkanı olarak takınacağı tutum ne olacaktı? "Hiçbir şey yapmadı," dedi Demirel. "Karşı koymadı. Önemli olan yanı kimi kışkırtmalara uymadı." Orduya, sivil yönetime karşı kışkırtmaların ardı arkası kesilmedi. Bu arada Bayar ve arkadaşlarının ulusal iradesinin gerçek sahipleri oldukları savıyla yeni iktidar üzerinde kimi konulardaki baskılarını da unutmamak gerekiyordu. Adalet Partisi siyasal alanda eski Demokrat Parti'nin sürüp gitmesiydi. Bu doğruydu. Fakat bir noktaya gelindiğinde Demirel'in ikide bir kafasına vurulan gerçek sahiplik savları karşısında tepesi attı. "Sanki milletin oyları babadan oğula geçen bir hanedanla ilgiliymiş gibi," diyordu ve onca saygısına karşın eski Demokrat Partilerden gelen bu onur kırıcı davranışlara karşı içinde bir direnişin ışıkları yanıyordu. Bir süre sonra 1969'lara doğru bu konu kamuoyunu yeterince yansımayan parti içi bir ikilem doğuracak, bir bunalım olarak patlak verecekti. Orduyu yeni yönetime karşı davranışları iten, 27 Mayıs'ı silip atmak istendiği yolundaki propagandaların kışkırtıcı ortamında bir başka sorun ortaya çıktı. İmralı'da yatan Menderes, Zorlu ve Polatka'nın cenazelerinin başka bir yere aktarılması.